Merhaba, ben Bora.
Ben Berkay.
Kayıt Başladı Podcast'ını dinliyorsunuz.
Evet, yüzdük, yunduk, Ankara'mıza geri döndük.
Evet Berkay'cığım. Ben bu sene birçok farklı yerde denize girdim. Hı hı. Ankara'mı çok özledim.
Ankara'nın denizi, gibi yok.
Ankara'nın denizi gibi yok. Özellikle sahilleri olsun vesaire olsun. Güzel. Birçok yerde denize girdim ve bu denizlerin her birinden de ayrıca ayrıca zevk aldım.
Evet.
Sen de bildiğim kadarıyla öyle bir tatil yaptın.
Evet.
Benim sevgili dinleyenlerimize bu güzel tatilini anlatır mısın? Farkındaysan daha henüz yolda dinlediğim TRT FM etkisinden kurtulabilmiş değilim.
Evet. O zaman Afyon'dan Hikmet'e, Adana'dan Nebile Hanım'a ve onun çok değerli oğlu Mustafa'ya geliyor bu şarkı. Evet. Yollarım gözlerde neredesin? Senden haber alamadım, bir arasana.
Bence aslında Ankara'nın taşına bak şarkısı da güzel.
Hocam olabilir. O zaten bende tipik bir herhalde psikolojik etkisi var onun. Hı-hı. Çünkü Ankara'ya her dönüşte yaklaşık 150 kilometre kala bu şarkıyı
Topçuların başkenti Palamudan geçerken.
Evet, oradan geçerken kendi kendime söylerken buluyorum. Büyük ihtimalle arabadaki herkes uyuduğu için bir yalnızlık çöküyor. Gecenin o karanlığında.
Çeken radyo TRT.
Ruhi Su üstadın söylemiş olduğu gibi söylüyorum.
Yani. Anladım.
Ankara'nın. Bunu böyle tekrarlaya geliyorum hocam.
Peki tatilimiz nasıl geçti Berkaycığım?
Tatilimiz hocam.
İpucun var mı daha doğrusu? Bu tatilden topladığın, bize aktarmak istediğin bilgi hazinenden neler var?
Tabii ki var. Özellikle çeşitli belgelerdeki çeşitli
beldelerdeki
çeşitli değişiklikler gördüm. Bu beldelerdeki bu değişiklikler turizmi canlandıracak etkiye sahip.
Öyle mi?
Özellikle internetin ve lokasyon bazı şeylerin günümüzde daha yaygın olarak kullanılmasından dolayı bazı esnaflar çeşitli çalışmalar yapmışlar.
Mesela ne gibi bir şeyler var?
Mesela özellikle Muğla bölgesinde eskiden biz nasıl görürdük yolda giderken? İşte
muhtarın yeri,
meşhur gözleme, köy kahvaltısı serpme, yumurtalar tavuğun poposundan çıkıyor tarzında. Sıcak sıcak şeklinde şeyler oluyordu. Bu sene gittiğim zaman yaklaşık böyle bir 30-40 kilometrede bir Vedat Milor'un resmini gördüm abi.
Sen şey mi acaba rahmetli mi oldun?
Yani öyle bir şüphe bir anda oluştu tabii ki ama dedim
ya herhalde. Acaba belediye başkanı adayı mı bu bölgede yani?
Abi oturdu çünkü. Yani her yerde bir belediye başkanı adayı ya da milletvekili adayı gibi
fotoğraflar
var. Fotoğraflar hep aynı fotoğraf. Büyük ihtimalle aynı acur reklamcının şeyi.
O zaman Muğla bölgesine hakim bir reklam ajansı bu konuyu bir çalışma haline getirmiş.
Bence niş bir alan bulmuş. Demiş ki ulan demiş bu beldemiz şehrimizde Vedat Milor'un geldiği yerlere gidelim. Bir tane levha hazırlayacağız zaten. Bir kez hazırlayacağız. Hepsine satarız bunu diyerekten bence gömmüş.
Yemek yerlerinde mi bu tabelalar var abi?
Evet abi, yol kenarında Vedat Milor burada yedi. Ondan sonra altında da
burada da yaptı. temizlemedik.
Şeklinde. Altına da hocam, her bir levhanın altına da yıldız koymuşlar. Tabii o yıldızlar gerçek yıldızlara denk geliyor mu onu bilemiyorum yani ama.
Ama Vedat Milor'un tek yıldızı yok bize. Ki abi.
İşte hayır ama.
Bu skalası geniş ama.
Hayır, kümülatif almışlar onlar. Beğendiklerini de almış da olabilirler. Ya da ne vereyim abime şeklinde olmuş olabilir. Abi 5 yıldız 500, 4 yıldız 400 şeklinde levhacı çalışmış olabilir. Tuhaf ama yani yol kenarında giderken ilk gördüğün zaman şey oluyorsun lan.
Ne oldu acaba?
Kim bu adam falan yani, tanıyorum ben bunu diyorsun. Sonra yaklaşınca Vedat Milor burada yedi şeklinde görüyorsun. Değişikti.
Peki çalışmalar var. Hangi season hangi episode olduğu yazıyor mu?
O öyle bilgi yok abi. Ona sadece Vedat Milor burada yedi. Yani şey gibi. İşte Ankara'da da meclisin kenarında bir tane anıt var ya. Mustafa Kemal Atatürk geldiği zaman atını oraya bağlamış.
Bağladı ha
burası. Oraya bir şey çakmışlar. Ondan sonra gibi. Orası ise tabii. Bilemiyoruz. Bunun gibi Vedat da buradan geçti şeklinde bir çalışma olmuş. Ama sadece Muğla bölgesinde olması enteresan.
Demek ki o bölgenin.
Ya Vedat Milor iyi gezmiyor. Buradan bu kanıya çıkıyorum.
Bence onu da sorgulamak lazım.
Ya da reklam ajansının bütçesi kısıtlıymış. Başka şeylere gidecek bir şey bulamamış. Bütçe ayarlayamamış.
Bana anlattığın bir ipucu daha vardı.
Ben abi o da güzel. Özellikle Kaş-Finiki arasında. Şimdi deniz ararken hocam. Bizim tatilimiz genellikle şey şeklinde oluyor. Mavi turu karadan yapma şeklinde. Yani bol kilometreli. Nerede bakir bir koy varsa.
Tekne parası birikene kadar.
Nerede bakir bir koy varsa. Ondan sonra kim oraya ayak basmadıysa orada bir yüzme tutkusu oluyor bizde. Ondan sonra o şekilde gezdiğimiz bir tatil oluyor.
Evet.
4-5 yıldır bu şekilde yapıyoruz. Eskiden koyu bulmakta zorlanıyordun abi. Çünkü yukarıdan görüyorsun. Çok şahane bir deniz var aşağıda. Ama aşağı inip inemeyeceğin konusunda çeşitli şeyler oluyor. Şimdi arabayla
acaba
giderken,
inilir mi inilmez mi?
Arabayla giderken de böyle her seferinde dolmuş gibi durmak biraz zor oluyor. Finike Belediyesi'ni
senin
buradan.
Senin kalitene de yakışmaz zaten öyle bir
tabii. Şey. Bir ara hatta şey dedim lan, dedim bir tane drone alsam da yandan onu yürütsem. Ondan sonra deniz seviyesinden gelse kendisi. Evet. şekilde çeşitli teknoloji düşünmeler.
Neden olmasın?
Teknik ekip zayıf. Hanıma versem çakarız drone bir yere. O yüzden sıkıntılı olacağından dolayı olmaz. Evet. Finike Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Finike Belediyesi her girilebilecek koyun önüne bir tane turuncu bidon koymuş.
Aslında bunu başka bir maksatla koymuş.
Büyük ihtimalle hayvanlaşmayın, yediğinizi çıkarın aşağıdan. Buraya kayalardan çöpe atın. Taşıyın, burada çöpe atın diye, ama sana tabii ki bir place marker olmuş o. Ondan sonra
Google, yer belirtiyor yani.
Google pinleri gibi öyle dınk görüyorsun. Ha burada girilirmiş diyorsun. Hemen bir duruyorsun. Bir kafa aşağı uzatma. Yok diyorsun, öbürüne gidecek şeklinde yapmışlar. Bu tür güzel şeyler olmuş. Tatilden edindiğim izlenimler bu şekilde.
Benim de bir ipucum var Berkaycığım.
Çok tatil önemli bir ilgili. İpucudur. Bora Hocam'ın ipucuları önemli.
Şimdi biz tatilde gittiğimiz bir bölgede şeyde kaldık. Böyle hani konteynerımsı şeyler oluyor ya. İnşaatlarda kullanılır genelde. Evet. Şantiyelerde falan. Bunu böyle bir el değmemiş bir koyda böyle odalar yapmışlar. Bungalov'un mobil hali. Tabii burada herhalde ya bütçeden ya tesisatçının gerekli ilgi göstermemesinden bu bungalovlara gelen su borularını açık havada böyle güneşin alnında getirmeye karar vermişler.
Yani su kanalı gibi düşünebilir miyiz? Hayır, tarlalardaki.
Boru bildiğim boru. Boru, evet. Ama güneşin alnında geliyor yani böyle mesela 200 metre güneşin alnında boru 45 gelmiş.
45 derece iyi iyi geliyorsun.
45 derece iyi iyi geliyor ve girdiği yerde tam banyodaki tahret musluğunun yanı.
Oh güzel.
Yani oradan giriyor.
%100 hijyen.
%100 hijyen. Ben bir kere o sıcak suyla yüz yüze gelmek zorunda kaldım.
Evet.
Bu hayatımda yaşadığım nadir ikilemlerden biriydi yani. Ne yapmalıyım şu anda? Kalkılmalı mı? Hani soğuk niye sıcak falan gibi böyle hızlı düşüncelerle şey oldu. Bir de tesis şey en yakın hastaneye yaklaşık 50 dakika uzaklıkta. Evet, o yüzden yani bir tehlike arz ediyordu. Bunu özellikle bir ipucu olarak söylemek istiyorum. Bungalov'da kalırken taharet musluğunu önceden bir açın, sıcak suya bir bakın. Ya da borular nereden geliyor ona bir bakmakta yarar var. Hayati tehlike oluşturabilir.
Su demişken geçen gün internette okuduğum bir haber beni oldukça etkiledi. Yani yaklaşım şekli beni etkiledi. Amerika'nın LA bölgesi yani Los Angeles bölgesinde bu Amerikanyalılar biliyorsun çok bu konuda şeyler.
Bilimsel
insanlar. Çok bilim adamı var orada. Bir Amerikanyalılar bir Dr. Procter & Gamble tesisleri zaten dünyayı yöneten iki tesis. Bunlar hocam su sıkıntısı yaşıyorlar. Çünkü barajlarındaki sular.
Kızılırmak.
Kızılırmak oraya bağlayamıyoruz canım ya.
Ama Kızılırmak her yere bağlanır belki. Yani uzaklığın hiçbir önemi yok.
Hiçbir önemi yok. Kızılırmak bağlayabilirsin. Kızılırmak bağlayamamışlar. Onun gibi bağlayacak bir ırmakları da yokmuş. Su buharlaşıyor. Allah. Sürekli olarak nasıl ne yaparız ne ederiz falan derlerken düşünmüşler ki biz bunun üstünü bir şekilde kapatmamız lazım.
Kettle temizliği.
Kettle.
Üstü kapanırsa buhar çıkmaz.
Çalışmaz. Üstünü kapatman lazım. Amerikan yanılar da öyle düşünmüş. Allah'tan bizde böyle bir sorun olmadı. Çünkü bizim daha önce bu konudaki referanslarımız çok başarılı değil.
Üstü kapatma konusunda.
Üst kapatma konusunda. Bizde genelde PVC tercih ediliyor üst kapatma konusunda.
Evet.
Dinleyenlerimiz şey yapabilirler. İnternetten Google'dan işte restorasyon tarihi eser PVC şeklinde bir keyword'le.
Bu hiç keyword'le hedefe ulaşır mıyız?
Hedefe ulaşabilirler. Yaptıkları zaman ülkemizin çeşitli beldelerinde tarihi eserler bozulmasın diye üzerine yapılan PVC tabanlar. Normal camların sökülerek yerine PVC cam takılır.
Ama onlar ahşap görünümlüsünü takmışlar.
Olsun ama PVC tarihi eser. Yani 1200'lerde yapmış onu. Sen oraya PVC ile şenlendiriyorsun şeklinde. Daha ötesi var. Geçen gün gördüm. Gene böyle bir ham gibi bir yer yani böyle tarihi bir oturma insanların yaşadığı bir mekanda mutfak var. Mutfağı Amerikan mutfak yapmışlar.
Ne yapsınlar abi adamlar yerde mi yesinler yani?
Değil mi hocam? Ondan sonra bildiğin tarihi eser içerisinde abimler yapı marketten Amerikan mutfağı alıp dayamı koymuşlar.
Peki bizim
çok da güzel olmuş.
Los Angeles barajını nasıl kurtardılar?
Los Angeles barajını şöyle yapmışlar abi. Minik minik toplar yapmışlar. Pimpon topundan hallice. Bu kebapçılardaki
elma gibi büyük ne?
Kebapçılarda çocukların için atladığı topların olduğu eğlence şeyleri var ya onun gibi bütün gölün üstünü o toplarla kapatmışlar ve bu sayede Amerikalıların vaporization dedikleri olayı. Olayı yani buharlaşma olayını engellemişler.
Ben orada
benim
en çok
oldukça
şey
ilgimi çekti yani gayet de bayağı detaylı bir şekilde de araştırdım sonrasında.
Yani orada
yaklaşım iyiydi yani.
Yaklaşım en çok keyif alan adam bence abi kamyonetin kapağını açan adamdı.
Geliyor yani geliyor.
Onun yerine olmak ister. Aha diye açtık toplar dökülüyor falan. Efsane bir görüntü. Gerçekten yaratıcı bir fikir. Ama ben Kızılırmak'a bir daha düşünmelerini öneririm şahsen. Yani nereye kadar?
İmkanları varsa bağlasınlar bence.
Bence de. Bomba bir haber. Haftalar önce düştü. Birçok kişi böyle titremiştir diye düşünüyorum.
Lan.
Evet olmuştur. Ne oldu? Ashley Madison. Ünlü bir moda sayfası desem de inanmaz. Ashley Madison abi isim öyle gibi hali olsa. Bir çöp çatan sitesi. Temel mottosu da çaktırmadan eşinizi aldatın. Ashley Madison.
Yani orada bir account'u varsa bu işe niyetlenmişindir diyebilir miyiz?
Kesinlikle yani şu kurtarmaz seni. Ya ben de benzer bir site yapacaktım. Nasıl oluyor diye bir bakayım dedim falan. Hani nasıl burada o işler? Ona göre iş modelini şimdi çıkaracağım.
Bir müşteri geldi. Bunun klonunu istiyordu bizden. Şimdi biz de üye olduk tabii. Sistemi nasıl Kurtarmaz yani, diyorsun.
Bu çok zor kurtarması. Şimdi burayı hackliyor abi hackerlar. Ondan sonra acaba buradaki tüm bilgileri alıyorlar.
Oh.
Oluyorlar yani. Bu bilgilerin içinde neler var? Kim kiminle
yoğuşmuş.
Yoğuşmuş, mucuk mucuk yapmış. Kim kime ne ödemiş, ne olmuş, ne bitmiş falan gibi. Bu tür bilgilerin bulunduğu bir miktar veriyi, yani tüm veriyi aslında hackliyorlar.
Sanırım 37 milyon gibi bir rakamdı.
Öyle bir şey. Dedi. Rakamını ben de hatırlıyorum.
Çılgın bir rakamdı
37
yani.
Milyon kişinin verisi eklenmiş. Yani şu anda dünya üzerinde kimde ne varsa herkes biliyor. Yani en azından bu aralarında hackerlar biliyor. Henüz daha bir şey istememişler.
Peki bunu nasıl paraya dönüştürecek arkadaşlar acaba?
Valla abi.
Yani bu insanlara porno newsletter'ı mı yollayacaklar? Bakın aklınızı başınıza toplayın. 2 dakikalık bir şey bu. Kendinizi heba etmeyin. Ailenize ziyan etmeyin.
Buradan güzel şey çıkar ya.
Ne
fidye.
Fidye olayı da olabilir değil mi? Dijital fidye.
Dijital.
Hiç düşünmemiş bir şey aslında dijital fidye.
Buradan biz o zaman izleyicilerimize fikir olarak verelim. Yeni bir girişim fikri. Dijital fidyecilik.
Evet. Olabilir.
Fideciliğim.
Yani yapıyorlar bunu yer yer ama biraz da şeklinde olabilir. Yani şundan dolayı bunu söyleyeyim dedik. Eğer olur da Eşil Medisi'nde bir hesabınız falan varsa.
Yani kendinize bir kıyafet almak istemiş olabilirsiniz.
Yanlışlıkla.
Anlayın siz onu.
O hesabı bir şey yapın yani.
Ya da işte onu geliştirmek istedim falan derseniz. Dikkatli olmakta yarar var. Her an foya ortaya çıkabilir.
Tabii bazı ülkelerde dünyanın çeşitli coğrafik bölgelerinde internet bu kadar ileri gitmişken bazı tarafta da internet hiç yok.
Mesela
abi.
Ankara'da süper hızlı internet var.
Evet var.
Ama başka şehirlerde mesela İstanbul'da internet o kadar hızlı değil gibi mesela.
Değil.
Mesela
çünkü düşün. İstanbul'da yaşam hızlı Buracığım. İnternete gerek kalmıyor.
Evet,
yani doğru. Kendi hızı içerisinde o zaten yürüyüp gidiyor.
Doğru.
Tabii konumuz İstanbul değil. Konumuz
daha uzaklar.
Daha uzaklar.
Neresi Berkaycığım?
Kadınların ve Piro'nun
memleketi.
Diyarı. Ondan sonra Küba.
Küba'dayız.
Küba'da maalesef internet yok.
Yani kısmi var. Az
kısmi var. Yani yer yer var. Çekmediğinden dolayı değil. Herhalde bir bununla
ilgili. Kabloya kadar yetmiş.
Onunla ilgili bir sıkıntı değil herhalde. Genel bir yönetmelik şeyinde. Genellikle ülke karanet tarzında. Hatta o bile yok diyebiliriz. Bir akıllı Stick bir arkadaşımız. Bir arkadaşımız Sticknet diye bir konsept çıkarmış. Aslında bence oldukça iyi. Yani düşündüğünüz zaman. Bizim Karinet'in ilk versiyonu gibi düşünebilirsin yani.
Bu şeye benziyor. Sen konsepti anlat. Neye benzediğini.
Şimdi şöyle abi, internet olmadığı için insanlar da tabii internet olmayan bir ülkede interneti kullanmak istiyorlar. Yani duyuyorlar sağdan soldan mesela. Bir arkadaş bir stick'in içerisine
USB
belleğin içerisine ondan sonra internetten bulmuş olduğu kontentleri vesaire falan böyle yapıyor.
Klipleri, mülipleri.
Klipleri, onu bunu falan. Ondan sonra komik resimler, kediler, Boeing kedileri ondan sonra şeklinde koyup bunu stick şeklinde geliyorsun adamın mağazasına, kopyalıyorsun, eve gidip
takıyorsun. Haftalık olarak bunu sana veriyor.
Evet, haftalık olarak veriyor aslında bunu.
Şey gibi yani, eskiden hani evde gazeteyi okudun mu, kim okudu, gazeteyi verin bir okuyayım gibi bir konseptin, USB verin bir ben de internete bakacağım gibi modeli.
Aynen.
En güzeli hacklenemezsin yani.
Hacklenme şansın yok.
Yok.
Üyelik de yok. Yani çünkü verinin gidebileceği bir yer yok. Öyle geziniyorsun. Yani
kimse seni takip de demiyor. NSA derdin yok.
Aynen, o tür dertler de yok. VPN yok. Şey gibi yani, internetin 1996...
Kafam rahat diyebilir misin?
Kafam rahat şeklinde gezebiliyorsun. Güzel bir gelişme bence.
Evet.
Yani keyifli olabilir.
Kesinlikle keyifli olacaktır.
Sevgili Bora, Amerika'dan bahsettik. Küba'dan bahsettik. O kıtayı komple aldık diyebiliriz. Yani Kuzey Amerika tamamdır.
Tamam.
Kuzey Güney arası da tamam.
Ben
bunu... Daha uzaklara gidelim, biraz da uzaklara.
Nereye?
Teknolojilerin harman olduğu yere gidelim Boracığım.
Teknolojinin yiğit olduğu yere.
Yiğit olduğu yere.
Japonya.
Japonya.
Berkaycığım, LED teknolojisi biliyorsun her geçen gün ilerliyor. Bizim kaldığımız tesiste de, podcast'in başında bahsettiğim tesiste de bir LED karmaşası vardı.
Vardır.
Yani kutu kutu LED'leri almış abiler, oraya koymuşlar. Ondan sonra acaba ne yapsak, ne etsek diye.
Lazım olur, bir yere mutlaka gider bu LED.
Evet, yani çeşitli farklı LED enstalasyonları vardı. LED'in insanlar üzerine garip bir etkisi var. Senin okuduğumuz son haberde de bunu görüyoruz.
Evet.
İstersen bu haberi aktar Berkaycığım. Japonya muhabirimiz sensin çünkü.
Evet. Japonya'da yeni etekler ve kıyafetler artık LED'li olarak çıkıyor Buracığım. Yani
Genital muayene için mesela muayenehaneye gittiğin zaman doktor bey lambanızı yakmayın. Bende lamba var zaten.
Çıt çıt an yakım şeklinde değil abi. Tuhaftır. Böyle yani örnek olarak gösterilmiş olan resimler de biraz tuhaf. Çünkü bir kadın düşün.
Düşündüm.
Düşün. Bir kadın hayal et. Bir kadın. Hayal ettim bu kadını abi. Nasıl abi kadın? İyi mi?
İyi, normal. İyi,
tamam. İşte bu kadına bir mini etek giydir ama bollu olsun böyle yani. İfil tüylü.
Eğlenceli hale gelmeye başladı.
Ondan sonra bu Japonlarda da böyle bir şey var zaten. Yüksek topuk giyme muhabbeti var. Resimi böyle hayal ediyoruz. Eteğin altından abi ışık geliyor.
LED'le yanıyoruz aşağıda.
LED yani.
Yani doğanlar var, şahinler yani. Ya da...
Aynen, hani arabanın altına mavi takıyorlar ya. Ondan sonra onun gibi.
Zenci işi doğan.
Zenci işi doğan. Onun gibi eteğin altından mavi ışık çıkıyor. Ben resmi ilk görmüş olduğum zaman bende şey etkisi yarattı. Hani bu demir adamın füzyon ünitesi var ya, tam kalbinin üstünde olan. Yani hayata onu bağlayan şey. Bu resmi de ilk görmüş olduğumuzda eteğin altında öyle mavi bir ışık genital bölgeden çıktığı zaman, yani sanki orada bir füzyon ünitesi mi var acaba? Lan bu robot mu değil mi gibi bir etki oluştu.
Demir kadınlar.
Ve bunun işte renk değişeni var, kırmızı yapıyorsun, yani modunu falan mı oradan yapıyorsun?
Bu mesela nedir? What is the point sorusu?
Anlayamıyorum abi yani.
Yani LED üreticilerinin bir tekniği mi? LED lobisin bu ya da pil lobisi mi? Etek lobisi desen değil yani.
Değil abi. Bilmiyorum bu LED'i, yani insanları bu kadar LED şey yapan nedir?
Ya bir de eteğimizi alttan aydınlattığımız zaman nasıl bir etkisi oluyor erkekler üzerinde? Yani daha mı mallaşıyoruz? Hani şimdi Türkiye'de görmedik alttan aydınlanmış. Mesela alttan aydınlanmış araba görünce ben pek mallaşmıyorum.
Evet.
Ama alttan aydınlanmış eteğin mutlaka bir etkisi olacağını düşünüyorum ben.
Şimdi zaten abi etek kullanımındaki genel amaç içeriye doğru giden bir gölge değil midir? Yani eteği kullanımlı hale getiren.
Çok iyi bir noktadan yakaladın. Yani olayda bir mistiklik olsun.
Mistiklik olması.
Görünmeyen bir taraf olsun.
Şey gibi yani, bir mağaraya girerken böyle dışı böyle çok aydınlıktır ama böyle içeri gireyim mi girmeyeyim, girersin böyle sonra
ne
böyle
vardır içeride
bir merak uyandırır ya. LED dedi böyle bir ortak olmayacaktır.
Tabii.
Bunu niye ürettiler anlamıyorum ben ama.
O zaman bunu anlamsız buluşlar diye bir şeyimiz vardı hatırlarsın.
Köşemiz
vardı. Köşemiz vardı. Bu ürünü oraya yerleştirebiliriz.
Bence yani yerleştirmekte
çünkü
fayda
LED'li
var.
LED'li bir köpek vardı. Hı-hı. Bununla kombin olur aslında. LED'li köpek ve LED'i yanan eteği
ayakkabılar
yanan.
Ayakkabılar falan da vardı.
Ayakkabı tam LED. Baştan aşağı LED.
Büyük ileride ben aslında bunların çıkmadı. Yani LED'li ojeler falan bekliyorum. Yani LED'li tırnak. Şeyleri, kitleri falan böyle yani tıkır tıkır tıkır
tam
yanabilecek gibi yanabileceğimiz şeyleri de bekliyorum. LED dünyasını çok bir merakla ve
bekliyorum diyorsun.
İştahla takip ediyorum.
O zaman LED için yatırım yapacak girişimcilerin önünün açık olduğunu söyleyelim.
Evet. LED fabrikası olsun. LED iyi bir sektör bence.
Devam.
Stick to the LED yani.